Herkese merhaba, ben Gizem. Bir Suç Meselesi podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde oldukça şaşırtıcı bir gerçek suç hikayesinden bahsedeceğiz. Sonuna kadar ilgi ve heyecanla dinlemenizi umuyorum. Ayrıca olayla ilgili yorum ve düşüncelerinizi Bir Suç Meselesi Instagram hesabımızdan paylaşırsanız çok memnun olurum. Herkese yine yeniden kocaman bir merhaba. Umuyorum herkes iyidir, keyifleriniz yerindedir, sağlıklısınızdır, her şey güzel gidiyordur. Bu sıralar biraz YouTube için bölüm hazırlama işine sardım açıkçası. O nedenle burada bir tık geciktik. Yani şöyle, aslında oraya da çok fazla bölüm koyamadım. Tek bir bölüm koyabildim ama böyle biraz geliştirmeye çalışıyorum açıkçası. YouTube konusundaki performansımı çok başarılı olduğum söylenemez sanırım. Açıkçası o konuda da geri dönüşlerinize açığım. Böyle çok memnun olurum hatta olumlu olumsuz eleştirilerinizi paylaşırsanız. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum bir şekilde. Hepinizden destek bekliyorum bu konuda. Bu arada tabii buradan takip eden arkadaşlar YouTube'dan kanalıma abone olurlarsa çok mutlu olurum. Benim için motivasyon arttırıcı oluyor. Böyle daha fazla insanı takip ettiğini ve dinlediğini bilmek. Aynı zamanda farklı mecralardan dinlendiğimi görmek. Malum eski düzenli halime dönmeye çalıştığım bir dönemdeyim. O nedenle sizler de YouTube'dan ve Instagram'dan da açıkçası orası da önemli benim için. Böyle takip ederek, abone olarak destek olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Daha fazla bölüm çıkarmam konusunda da benim için bir motivasyon olur. Bölümümüze geçecek olursak bugün yönümüzü 1990 senesi Nashville'e çevireceğiz. O senelerde bu yerleşim yerinde ikinci el araba satışı yapılan bir yer var. Bundan açıkçası yabancı kaynaklar otopark diye bahsediyor ama bu bizim bildiğimiz anlamda bir otopark değil. İnsanların ikinci el araçları çok daha uyguna alabildikleri bir otogaleri gibi düşünebiliriz. Burası halkın çoğunluğunun maddi şartları çok da iyi olmayan insanlardan oluştuğu bir yer ve aslında bu otogaleride fiyatların uygunluğu nedeniyle bu insanlara hitap eden ve onları memnun eden bir yer. Bu galerinin sahibi de oldukça sevilen ve değer verilen bir adam. 17 Mart 1990 günü bu sessiz sakin galeriden silah sesleri duyuluyor ve bunun üzerine civardaki insanlar polis yetkililerine haber veriyorlar. Olay yerine gelen polisler galerinin müdür odasında bir adamı yerde kanlar içinde yatarken buluyorlar. Yapılan kısa araştırma sonucunda da bu adamın Gul Telvar ismindeki galeri sahibi olduğu ortaya çıkıyor. Dedektiflerin olay yerini incelemesine gelmeden önce Gul Telvar'ın hayatından ve iletişimde olduğu insanlardan bahsetmek istiyorum. Olayları güzelce analiz edebilmemiz adına hep birlikte. Gul öldürüldüğünde 55 yaşında, yani 1935 doğumlu. Kendisi Afganistan'da doğmuş ve bir süre sonra Amerika'ya göç etmiş. Amerika'ya göçünün ardından kendisi üniversite eğitimi alıyor ve bunun devamında da eğitim hayatına devam ediyor. Kendisi oldukça başarılı bir ekonomi profesörü oluyor ve Tennessee State University'de çalışmaya başlıyor. Bu arada elbette hayatında yalnızca eğitim ve iş hayatıyla ilgili gelişmeler yaşanmıyor. Eşiyle de bu zaman aralığında tanışıyor ve ikili evleniyorlar. Gul çevresi tarafından çok sevilen birisi gerçekten. Oldukça sakin ve kendi halinde bir aileler. Herkes Gul'un ne kadar yardımsever biri olduğundan söz ediyor bu arada. Tahminimce kendisi de Afganistan'dan göçmüş olduğu için özellikle maddi olanaksızlıklar yaşayan insanlara karşı oldukça hassas bir adam. Tahmin edersiniz Afganistan'da da meseleler benzer şekilde ilerliyor ve Gul kendisi de açıkçası çok da varlıklı bir aileden gelmiyor. Komşularının ve arkadaşlarının melek gibi bir insan olarak bahsettikleri birisi kendisi. Bu arada Gul ve eşinin iki tane de kız çocukları oluyor. Lisa ve Anissa adında. Birbirlerine çok bağlı bir aileler. Bunda yine Orta Doğu kökenli olmanın da etkisi vardır diye tahmin ediyorum. Zira bu bağlılık civardaki Amerikalılar tarafından şaşkınlıkla karşılanan ve övülen bir bağlılık. Maddi olarak da iyi durumdalar. Gul'un üniversitedeki işinden dolayı özellikle. Aslında sıradan ve güzel denebilecek bir yaşamları var. Ta ki Gul üniversitedeki işine ek olarak bir otogaleri açmaya karar verene kadar. Kendisi bir gün eve geliyor ve çocuklarıyla eşine bir otogaleri açtığını, ikinci el araç alış satış işine girdiğini haber veriyor. Yani aslında bu konuşularak alınmış bir karar değil. Bu arada en başta da söz ettiğim gibi profesörün otogaleriyi açtığı bölgede bu işten müthiş paralar kazanmak da pek söz konusu değil. Çünkü gelir düzeyi düşük insanların yaşadığı bir bölge burası. Aslında kendi kendine bu kararı veriyor Gul. Çünkü o noktada eşi ve kızları kendisiyle konuşarak bu işle ilgili hiçbir şey bilmediğini, kendisinin üniversitede hoca olduğunu ve araç işini kotaramayacağını anlatmaya çalışıyorlar. Ancak kul kararından geri dönmüyor. Zaten çoktan otoparkı da satın almış durumda. Sonuç olarak Gül, üniversitedeki işine ek olarak bu işe de başlıyor ve civardaki düşük gelirli insanlara uygun olacak ücretlere araç satın almaya ve araya pek de kâr katmadan bunları satmaya başlıyor. Otopark civarındaki komşular da kısa sürede Gül'ü çok seviyorlar çünkü Gül onların önemli bir ihtiyacını oldukça düşük ücretlerle sağlıyor ve başka konularda da onlara çok yardımcı oluyor. Hep güler yüzlü ve anlayışlı bir adam. Bu nedenle Gül Tayvar'ın 17 Mart'ta bu otogaleri içerisinde odasında öldürülmüş olması herkesi epey şaşırtıyor. Bu adamın hiçbir düşmanı yok. Birilerine yardım etmek haricinde hiçbir şey yapmamış, bir kavgaya, gürültüye karıştığı hiç görülmemiş birisi. Dedektiflerin yanına geri dönecek olursak, onlar da birçok defa vurulmuş olan Gül Tayvar'a karşı bu kadar öfke duyan katil veya katilleri bulmak için olay yerinden delil toplamaya çalışıyorlar. Birçok defa vurulmuş Gül Tayvar dediğim gibi. Bununla alakalı bir fotoğraf da var aslında. Biliyorsunuz otopsiye gittikten sonra vurulduğu bölgelerle alakalı bir harita çıkarılıyor, vücut haritası. Bunu Instagram hesabından paylaşacağım. Siz de oraya gelerek görebilirsiniz fotoğrafları. Gerçekten birçok defa vurulmuş ve bir nefret cinayetine maruz kalmış gibi görünüyor. Tabii yine sene 1990, tahmin edebileceğiniz gibi DNA analizleri henüz gündemde değil. Dedektiflerin ilk dikkatini çeken şey araba anahtarlarının asılı olduğu duvarda 3 adet anahtarın eksik olması oluyor. Burada 30 tane araç var ve haliyle 30 tane de anahtar asılı olmasını bekliyor dedektifler ama burada 27 tane anahtar asılı. İlk bakışta bir araç hırsızlığı olabileceği düşünülen bu olayda dışarıdaki 30 aracın tamamının orada olduğu görülüyor. Haliyle bu bir hırsızlık girişimi ise de anlamsız bir şekilde sonuca erdirilememiş bir hırsızlık. Çünkü odaya giren kişi anahtarı aldığı şekilde yine odada bulunan dolaptan o araca ait ruhsatı da alabilir ve devamında dışarıdan aracı da alıp gidebilir. Ve biliyorsunuz araç, anahtar ve ruhsat da elindeyse bu aracın satışını da yapabilir. Haliyle ruhsatı almadan ve dışarıdaki araçları almadan tahmin edebileceğiniz gibi sadece buradan anahtarları alıp gitmenin herhangi bir anlamı yok esasında. Sonuçta Gül bu soyguna karşı koymaya çalışmış olsa bile kendisi öldürülmüş. Bu kişiyi veya kişileri aslında durduramaz. Diğer taraftan zavallı adamın cüzdanı kayıp ve bu da hırsızlık ihtimalini güçlendiriyor. Ancak adamın ceketinin cebinde bulunan zarfta 1.000 dolar var ve bu paraya da hiç dokunulmamış. Kısacası bu olay bir hırsızlık girişimi mi yoksa vahşice bir cinayet mi? Bu konuda dedektiflerin aklında çok ciddi soru işaretleri var. O noktada ellerinde eksik olan 3 anahtar, kayıp bir cüzdan ve defalarca acımasızca ateş edilmiş bir adam haricinde hiçbir şey yok. Ateşlenen bölgeler göz önünde bulundurulduğunda Gül kendisini korumaya çalışmış çünkü böyle eliyle yüzünü tutmaya çalışmış ve elinden vurulmuş vesaire. Ancak ne yazık ki başarılı olamamış. Bu arada dedektifler odada asılı bir fotoğraf görüyorlar. Bu fotoğraf Afganistan'dan. Gül'ün arkası dönük olarak verdiği bir poz, böyle oranın daha yerel kıyafetlerinden birini giymiş üzerine. Bunun üzerine dedektiflerin aklına bunun bir nefret cinayeti olma olasılığı da geliyor. Çünkü Gül ve ailesi görüntü itibariyle göçmen olduklarını epey belli ediyorlar. Fenotipleri itibariyle ırkçı grupların dikkatini çekebilirler. Dedektifler öncelikle otogalerinin yakınlarındaki insanlarla görüşmeye başlıyorlar. Civarda yaşayan kişiler bu adamın ne kadar sevgi dolu ve iyi kalpli bir adam olduğundan söz ediyorlar. Kimseyle bir sıkıntısı olmadığını, onun bir olaya karıştığını asla görmediklerini iletiyorlar. Aynı zamanda Afgan kökenli oluşuyla ilgili bir sorun da yaşamadığını bildiriyorlar. Zaten dediğim gibi oradaki insanlara özellikle maddi olarak çok fazla yardımcı olduğu için kendisinin Afgan kökenli oluşuyla kimse ilgilenmemiş. Otogaleride çalışan kişilerle görüşmeye başlandığında ise Gül'ün yakın vakitte iş yaptığı adamlardan birisi tarafından tehdit edildiği öğreniliyor. Söylenene göre Gül bu adamdan bir araç satın almış. Biliyorsunuz ikinci el araç satabilmek için önce o aracı birinden satın alması gerekiyor. Ve daha sonrasında bu kişi aldığı parayı beğenmemiş. Devamında ısrarcı bir şekilde galeriye gelmeye başlamış ancak profesörden beklediği reaksiyonu alamayınca sinirlenerek onu öldüreceğini, hazırlıklı olmasını söylemiş. Elbette bu dedektifler için oldukça önemli bir bilgi. Hemen bahsi geçen adamı bulup yanına gidiyorlar. Kendisi başlangıçta tek sorunun Gulas'a vurduğu tehditler olduğunu sanıyor. Yani profesörün öldürüldüğünden habersiz gibi davranıyor. Polisler öldürüldüğü bilgisini verince de samimi olarak üzülüyor. Profesörle arkadaş olduklarını ve onu sevdiğini, yaşadıkları anlaşmazlık sebebiyle sinirlerine hakim olamayarak bu tehdidi savurduğunu anlatıyor. Dedektifler bu adama inanmıyorlar ancak kendisinin ispatlayabildiği bir gerekçesi var. Olayın gerçekleştiği saatlerde kalabalık bir grupla birlikte olduğunu söyleyen adamın gerekçesi bu kişiler tarafından doğrulanıyor ve elbette kendisi şüpheliler listesinden çıkarılıyor. Bu durum dedektifleri umutsuzluğa sürüklüyor çünkü ellerinde başka hiçbir şey yok. Aslında dedektifler bu meselenin araç alış satışıyla alakalı olduğuna eminler çünkü bu işin çeşitli mafyaları var ve Gul üniversitede çalışan bir profesör olarak meselenin bu yanlarına hiç hakim değil. Yani tahmin edersiniz kendisi sabahtan işine giden, işte derslerini veren, sınavlarını yapan, sonra bu sınavları okuyan sıradan bir üniversite hocası. Haliyle böyle işte bir mafyayla nasıl iletişim kurulur, araç alış satışında olabilecek muhtemel problemler nelerdir gibi şeylerin cevapları Gul'da yok. Bu nedenle birinin canını sıkmış olması, dürüstlüğüyle birilerini rahatsız etmiş olması çok olası. Ancak ilginç bir şekilde profesör o kadar sevilen bir insan ki bahsi geçen mafyalarla bile bir sıkıntısı yok. Herkes ona saygı duyuyor. Dedektifler tam artık bu işi çözemeyeceklerini düşünürken polis merkezinden bir çalışan kendilerine ulaşıyor. Gul Telvar olayından yeni haberdar olduğunu ve bu kişiyle ilgili önemli bir bilgiye sahip olduğunu söylüyor. Bahsi geçen polisin anlattıklarına göre öldürülmesinden yalnızca birkaç gün önce profesör polis merkezine gelerek çalışanlarından birinin 3750 dolarını alarak gittiğini ve geri dönmeyeceğini düşündüğünü söylüyor. Bu parayı çalışanına bir araç alması için vermiş ancak sonrasında aralarında geçen konuşmalardan dolayı parasının da arabanın da geri gelmeyeceğini düşünüyor. Aslında o esnada amacı bir şikayet oluşturmak değil, bir şekilde bu kişinin uyarılmasını istiyor ancak polis memuru bunun için bir dilekçe doldurması gerektiğini söyleyince bu dilekçeyi dolduruyor ve yetkiliye teslim ediyor. Yani demeye çalıştığım şey şu, kendisinin esasında böyle yasal anlamda bir şeyler yapmaya çalışmak gibi bir amacı yok. Kendisi sadece o esnada polis merkezinden bu konuyla alakalı bilgi almak istiyor. Ancak sonuç olarak bunu yapması gerektiği, öteki türlü parasını alamayacağı söyleniyor ve ikna ediliyor bu duruma. Sonuç olarak bu şikayeti oluşturuyor Gul Telvar. Elbette sonrasında bahsi geçen çalışan hakkındaki şikayeti öğreniyor ve çok sinirleniyor. Aralarında bazı tartışmalar yaşanıyor bu şikayet kaynaklı ancak Gul bu tartışmaları bir tehdit olarak algılamıyor. Bu çalışanın ismi Ronnie ve Gul özellikle maddi açıdan bu adama çok yardımcı oluyor. Zaten yanında çalışarak belirli bir maaş alıyor ancak eşi hamile olduğu için geçinmekte bazı güçlükler yaşıyorlar o esnada ve bu güçlüklerin tamamını Gul karşılıyor. Bu nedenle dedektifler şüpheli listesinde Ronnie'yi de gördüklerini, onu da artık bu listeye aldıklarını, Gul'un kızlarına söylediklerinde kızlar bunu çok anlamsız buluyorlar. Sonuçta babalarının bu kadar destek olduğu ve yardım ettiği bir insanın böyle dehşet verici bir şekilde babalarını defalarca vurabileceğine inanmıyorlar, bunu düşünmüyorlar haklı olarak. Aynı zamanda bu kişiyle merhaba merhabaları da var, tanıyorlar, eşini de tanıyorlar, Ronnie'yi de tanıyorlar ve kesinlikle bu kişinin katil olabileceğine ihtimal vermiyorlar. Fakat elbette dedektifler her şeyi düşünmek zorundalar ve Ronnie'yi bulmak için çalışmalarına başlıyorlar. Genç adamı bulmak çok da zor olmuyor çünkü kendisi o esnada doğumuna çok az bir vakit kalmış olan eşiyle birlikte hastanede. Sorguya alınan Ronnie asla profesöre bir şey yapmayacağını, kendisine eşinin hamilelik sürecinde çok yardımcı olduğunu anlatıyor. Herkesin de bildiği bir şey bu zaten. Aynı zamanda bu para çalma olayının da bir yanlış anlaşılma olduğunu ve meseleyi kendi aralarında çözdüklerini söylüyor. Elbette o esnada Gul Telvar hayatta olmadığı için bunu destekleyecek bir yorumda bulunamaz, bir şey söyleyemez. Dedektifler de bu açıklamayı kabul etmek durumunda kalıyorlar çünkü ellerinde hiçbir delil yok. Aynı zamanda o akşam birlikte olduğunu söylediği kişi de kendisinin hamile olan eşi. O da bu durumu doğruluyor. Evet biz birlikteydik diyor o esnada, yani bu olayın yaşandığı sırada. Ertesi gün tekrar konuşmak için hastaneye gidiyor dedektifler ve Ronnie'nin eşini yalnız buluyorlar. Ve yanında eşi olmayan kadın konuşmaya başlıyor ilginç bir şekilde. Normalde olayın yaşandığı gün eşiyle olduğunu söyleyerek ona tanık olmuş olan kadın, gerçeklerin bu şekilde olmadığını, o akşam eşinin kendi kardeşi Terry ile birlikte dışarıda olduğunu söylüyor. Aynı zamanda eşinin bir silaha sahip olduğunu ve o silahın yerini de dedektiflere bildiriyor. Dedektifler arama izni çıkararak genç kadının tarif ettiği yerdeki silahı buluyorlar. O esnada Ronnie evde yok. Silahı bulduktan sonra Ronnie'yi tekrar çağırıyorlar ve açıkçası biraz sıkıştırıyorlar. Yani aslında ellerinde çok fazla delil olmamasına rağmen ellerinde delil olduğunu söylüyorlar. Silahı bulduklarını da söylüyorlar. Ve kendisi bu defa olanları itiraf ediyor. Ancak kendisinin hiçbir şey yapmadığını, bu işi yapmaları konusunda ona eşinin erkek kardeşi Terry'nin yönlendirdiğini anlatıyor. Elbette hemen Terry ile görüşmeye gidiliyor. Terry de olayı kabul ediyor ancak her şeyi Ronnie'nin yaptığını söylüyor. Ronnie'nin gelerek kendisine galerideki araçları çalmayı teklif ettiğini ve kendisinin de bunu kabul ettiğini anlatıyor. İkili durmadan birbirlerini suçlamaya devam ediyorlar mahkeme gününe kadar. Yani söyledikleri şey şu, Terry diyor ki Ronnie geldi bana böyle böyle dedi. Biz gittik birlikte işte Ronnie tetiği çekti. Her şeyi Ronnie yaptı. Ronnie de tam tersini söylüyor. Terry geldi bana bunu söyledi. Biz birlikte gittik işte Terry tetiği çekti diyor. Bunlar dediğim gibi mahkeme gününe kadar birbirlerini suçlamaya devam ediyorlar. İkilinin birleştiği tek nokta amaçlarının soygun olduğu kısmı. Mahkeme görüldüğünde ise jüri hem Ronnie'yi hem de Terry'yi bu olayda eşit derecede suçlu buluyor ve ikisine de ömür boyu hapis cezası veriliyor. Bu arada dedektiflerin söylediklerine göre kurbanın öldürüldüğü odanın camında bir kırık var ve bu kırıktan katilin içeri girdiğini ve diğerine de kapıyı açtığını düşünüyorlar. Kul odadayken kapı kilitliymiş çünkü haliyle dış kapıdan gelme ihtimalleri yok. Camdan girilmiş olmak zorunda. Daha sonra içeriden açılmış bu kapı dedektiflerin yaptığı araştırmaya göre. Dedektiflerin tahminine göre de Terry çok zayıf bir adam olduğu için buradan o girmiş ve Ronnie'yi daha sonra içeri almış olmalı. Ronnie epey kilolu bir adam olduğu için camdaki delikten sığabilme ihtimali yok. Fakat dediğim gibi ikili birbirlerini suçlasalar da ikisi de suça iştiraklerini kabul ediyorlar zaten ve jüri de anlamlı bir şekilde ikisini de müebbet hapis cezasına mahkum ediyor. Fakat işlerin can sıkıcı bir hale almaya başlaması çok da uzun sürmüyor ve bir süre hapis yatan ikili şartlı tahliye ile serbest bırakılıyorlar. Ne yazık ki bunun mantıklı hiçbir açıklaması da yok bana göre ve gerçekten kayıtlarda da mantıklı bir açıklama yok. Kayıtlara göre kendileri hala aynı eyalette yaşıyorlar ve düzenli olarak imza verdikleri ve kontrol edildikleri bir hayatları var. Yani şartlı tahliyenin şartlarını yapıyorlar. Benim anlayamadığım kısım bu insanların dışarıda olmaları için hiçbir sebepleri yok. Yani şartlı tahliyenin belirli kuralları olmalı ve belirli durumlarda bu kullanılmalı diye düşünüyorum. Ronnie ve Terry hala içeride olmalıydı. Dışarıda rahat bir hayatlarının olması özellikle Gunn'un ailesi için çok sinir bozucu olmalı diye düşünüyorum yine. Dediğim gibi belki çok rahat bir hayatları olmadığı düşünülebilir ama sonuçta dışarıdalar. Neden dışarıda olsunlar? Hani bu insanların bir rahatsızlıkları yok. İşte ne bileyim çok yaşlı değiller falan. Hani bu tarz durumlarda şartlı tahliye düşünülebiliyor çoğu zaman. Ya da yeterli delil olmadığı durumlarda hani şartlı tahliyeyle dışarıda oluyorlar ve orada delil araştırması yapılıyor ama burada zaten bu insanlar suçlarını kabul etmişler. Hani evet biri diğerini suçluyor, öteki ötekini suçluyor ama sonuç olarak ikisinin de olay mahallinde oldukları ve bu insanlardan biri tetiği çekerken ötekinin de buna seyirci kaldığı ve birlikte bu işe giriştikleri anlaşılıyor. Haliyle bu şart tahliye kısmı açıkçası çok can sıkıcı bence. İnternette de böyle çeşitli bilgiler var. Hani neredeler şu anda acaba falan diye. Bununla alakalı net bir bilgi ne yazık ki yok. Dediğim gibi sadece aynı eyalette oldukları biliniyor. Diğer taraftan benim esas konuşmak istediklerimden biri bunun bir soygun olduğunun düşünülmesi hem dedektiflere hem de açıkçası konuyu inceleyen bana epey ilginç geliyor. Öncelikle profesör birçok defa birçok yerinden vurulmuş. Dediğim gibi bunun detaylı haritasını paylaşacağım. Bu bir soygun olsaydı Gul karşı koymaya çalışırken onu durdurmak için bu kadar ateş etmeye gerek yoktu. Öte yandan anahtarlar alınmış ama araçlar hala orada. Araçları ne zaman alıp götürmeyi planlıyorlardı? Sonuçta cinayet mahalline girip bunu yapamayacaklarını biliyor olmaları lazım. Yani eğer Gültelvar'ı öldürdülerse artık araçları da alıp gitmeleri lazım. Araçları neden orada bıraktılar? Ruhsatlar neden orada? Gibi sorular var. Öte taraftan dedektiflerin dikkat çektikleri bir noktada Ronnie'nin otogaleri çalışanı olduğu için oranın anahtarlarına sahip olması. Yani elinde hala anahtarlar varmış. Amaç hırsızlıksa, yani bir soygunsa, profesörün orada olmadığı gece saatlerini seçerek araçları rahatça alıp götürebilirlerdi. Yani Gutelwar'la hiç karşılaşmayabilirlerdi orada. Zaten bütün anahtarlara sahipler. Rahat bir şekilde onun odasına girip oradan anahtarları alabilirlerdi ve araçları da alıp götürebilirlerdi. Çünkü bir güvenlik vesaire yok. Burası öyle bir yer değil. O tarz bir otogaleri değil. Sadece Gutelwar varken problem yaşayabilirsiniz orada o eşyaları, o arabaları daha doğrusu çalarken. Kendisi kurbanın hangi saatlerde oradan çıkıp evine gittiğini gayet iyi biliyor. Özel olarak profesörün galeride olduğu zaman aralığını seçerek buraya gitmeleri hiç mantıklı değil. Benim düşüncem bunun bir soygun olmadığı, profesörün polise şikayet etmesi üzerine işlenen bir intikam cinayeti olduğu yönünde açıkçası. Ancak anlamadığım bir şekilde mahkemede bu hiç değerlendirilmemiş. Çünkü iki adam da bunun bir soygun girişimi olduğunu söylemişler ve mahkeme direkt soygun üzerinden ilerlemiş. Anladığım kadarıyla mesele soygun olunca cezalar bir tık daha düşük olabiliyor veya şartlı tahliyenin önü açık olabiliyor. Çünkü bunu biraz daha böyle kasıtlı bir şey değil de soygun amacıyla girilip böyle orada çıkan bir aksilik sonucunda o kişinin öldürüldüğü gibi bir anlam çıkıyor sanırım. Vahşice adam öldürme suçlarında şartlı tahliye durumunun önü kapalı oluyor çünkü. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu intikam cinayeti mi yoksa başarısız bir soygun girişimi mi? Düşüncelerinizi Instagram hesabımızdan paylaşırsanız çok sevinirim gerçekten. Diğer taraftan birine bu kadar yardım ettikten sonra bu kadar vahşice o kişi tarafından öldürülmek de gerçekten çok korkunç. Ronnie ve eşi profesörün kızlarının da tanıdığı ve babalarının yardımını destekledikleri birisi. Yani sürekli olarak Gul bu insanlara yardım ederken Gul'un ailesi de bu yardım konusunda ona destek olmuşlar. Ve kızlar bu sebeple katillerden birinin bu kişi olduğunu duyunca epey üzülüyorlar haklı olarak. Çünkü gerçekten hani ailelerinin içine aldıkları insanlar bunlar bir şekilde. Evet hani birbirlerine yemeğe gitmiyorlar vesaire ama hani gerçekten Gul'un Ronnie'nin eşinin hamileliği boyunca çok ciddi destekleri var bu aileye. Ve sonuç olarak darbeyi de bu aileden yiyorlar ne yazık ki. Yani aslında bu davada en üzücü olan şey katille kurban arasındaki ilişki bence. Hiçbirimiz yaptığımız bir iyiliğin bu şekilde sonlanmasını beklemeyiz, istemeyiz de. Hatta bizi sanırım en çok yıkan, yaralayan şey de bu olur. Eminim Gul da katilinin Ronnie olmasını beklememiştir. Ve onu gördüğü zaman karşısında bu şekilde kendisine silah doğrultmuş bir şekilde eminim çok büyük bir hayal kırıklığına uğramıştır. Profesörün katili olarak Ronnie hapse girdikten kısa bir süre sonra eşi doğuruyor bu arada. Ve Ronnie'den de ayrılıyor. Açıkçası bu da böyle biraz manidar gerçekten. Baktığınız zaman işte Ronnie hapse giriyor. Onlara hani Ronnie'nin eşinin bütün hamileliği boyunca yardım etmiş bir adamı öldürmekten ve onun ölümünden çok kısa bir süre sonra da bu kadar yardım ettiği kadının çocuğu doğuyor. Kısacası güzel olabilecek birçok hayat ne yazık ki bu olayla birlikte yıkılıyor. Çünkü baktığınız zaman normal durumda Gutelwar'ın zaten kendi çocuklarıyla ailesiyle oldukça güzel hatta sıradan bir aile hayatı var. Aynı zamanda Gutelwar Ronnie'ye ve Ronnie'nin eşine yardım ettiği için bu ikilinin de güzel bir hayatları olabilirdi. Ancak Ronnie bunun kıymetini bilemedi ne yazık ki. Haliyle hem Gutelwar'ın ailesi hem Gutelwar'ın kendisi zaten hayatı bitmiş oluyor. Hem de Ronnie'nin eşi, Ronnie'nin yeni doğan çocuğu, tüm hepsinin hayatları mahvolmuş oluyor. Sonuç olarak bir suç işlendiğinde her zaman söylediğimiz gibi tek bir kişinin ya da tek iki kişinin değil aslında birçok insanın hayatı bundan olumsuz yönde etkileniyor. Evet, bugün oldukça iyi niyetli, etrafındaki herkese yardım etmeye çalışan bir adamın canice öldürüldüğü bir davayı konuştuk. Umuyorum sonuna kadar ilginizi kaybetmeden dinlemişsinizdir. Bir sonraki bölümümüzde tekrar görüşebilmek dileğiyle. Herkese sevgiler.